Seslendiren İpek Gilik. Ayrım 57. YGS LYS Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı. Sayfa 474. Türk Edebiyatı'nın dönemleri. Geçmiş için şapkamızı çıkaralım ama gelecek için ceketimizi. Amerikan atasözü. Tarih içinde Türk Edebiyatı. Edebiyat-tarih ilişkisi. Edebiyat. Düşünce, duygu ve hayalleri sözlü veya yazılı olarak etkili bir dille anlatma sanatına edebiyat denir. Edebi eser. Duygu, düşünce ve hayallerin insanda estetik zevkler uyandıracak şekilde sözle ve yazıyla etkili olarak anlatılması sonucu ortaya konan eserlere edebi eser denir. Genel olarak güzel sanatlar ve özelde edebiyat, döneminin sosyal ve siyasi hayatıyla düşünce hayatından, yani dönemin zihniyetinden etkilenir. Edebi eserler toplum üzerinde belirli bir etkiye sahiptir. Bazı edebi eserler sanatçının hayatının izler taşıyabilir. Siyasi, felsefi ve bilimsel konular edebi metinlerin de konusu olabilir. Edebi eserler zorunlu olmamakla birlikte yazıldıkları dönemin tarihi gerçeklerini yansıtabilir. Felsefi bir eserde soyut olarak ele alınan bir kavram edebi eserlerde insan yaşamıyla birleştirilerek somutlaştırılır. Sanat eseri toplumun aynasıdır. Yani bir milletin yaşam tarzı sanat ve edebiyat eserlerine yansır. Edebi eserler ait oldukları dönemin zihniyetini yansıtmaları bakımından tarih içinde önemli kaynaklardır. Göktürk yazıtları, Dede Korkut hikayeleri, Oğuz Kağan destanı gibi eserler, seyahatnameler, tezkireler, hatıralar ve süreli yayınlar tarih için önemli kaynaklardır. Türk ve dünya edebiyatından çeşitli tarihsel süreçleri yansıtan bazı eserler. İki Şehrin Hikayesi, Charles Dickens. Küçük A, Osmancık, Tarık Buğra. Savaş ve Barış, Tolstoy. Esir Şehrin İnsanları, Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Yol Ayrımı, Kemal Tahir. Kuvayi Milliye Destanı, Nazım Hikmet. Notre Dame'ın Kamburu, Victor Hugo. Sodom ve Gomor, Panorama, Ankara, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Çanakkale Şehitlerine, Mehmet Akif Ersoy. Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar. Cezmi, Namık Kemal. Tarih. Toplumların yaşadığı olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır. Tarihi gelişmeler edebi zevk ve görüşleri de etkiler. Tarihi olaylar edebiyat dönemlerinin başlamasında etkilidir. Tarihi olaylar edebiyatı içerik ve biçim bakımından etkiler. Edebiyat tarihi. Edebiyat tarihi, milletlerin oluşturduğu edebi eserleri inceleyerek milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri nesnel olarak değerlendiren bilim dalıdır. Edebiyat tarihi, edebi türlerin gelişimini, yazar ve şairlerin eserlerini, hayatını, dönemlerin siyasi olaylarını ve sosyal hayatını inceler. Edebiyat tarihçisinin görevi, edebiyatı dönemlere ayırır. Edebi dönemler hakkında genelleme ve sınıflamalarda bulunur. Şair ve yazarların hayatlarını inceler. Tarihi ve toplumsal olayların eserleri nasıl yansıdığını inceler. Edebi dönemlerin özelliklerini tespit eder. Edebiyat tarihi, edebiyatın tarihini inceler. Aynı zamanda tarihin edebiyatı etkileyen, şekillendiren olaylarını inceler. Başka bir deyişle, tarihi neden-sonuç ilişkisiyle incelemez. Tarih de, edebiyat tarihi de geçmişi inceler. Fakat edebiyat tarihinin incelediği geçmiş, sanat eserleriyle canlı olarak yaşarken, örneğin Leyla ile Mecnun Mesnevisi, Göktürk kitabeleri ve benzeri, tarihin incelediği geçmiş, örneğin Kurtuluş Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ve benzeri tarihe mal olmuştur. Edebiyat tarihi, biyografya, bibliografya, filoloji, sosyoloji, tarih, psikoloji gibi bilim dallarından yararlanır. Türk edebiyatında bilimsel yönteme dayanan edebiyat tarihi çalışmalarını ilk kez Mehmet Fuat Köprülü yapmıştır. Mehmet Fuat Köprülü'nün dışında Ahmet Hamdi Tanpınar, Agah Sırrı Levent, Ali Nihat Tarlan, Mehmet Kaplan, Ahmet Kabaklı gibi yazarlar da edebiyat tarihi alanında çalışmalar yapmışlardır. Uygarlık tarihi. Uygarlık tarihi toplumların yaşamlarını her bakımdan inceler. Siyaset tarihi, ekonomik tarih, mimarlık tarihi, dinler tarihi, felsefe tarihi, askeri tarih ve edebiyat tarihi gibi farklı kültür tarihleri uygarlık tarihini oluşturur. Dolayısıyla edebiyat tarihi, kültür tarihinin, kültür tarihi ise uygarlık tarihinin bir parçasıdır. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler. Toplumun yaşadığı coğrafi çevre, toplum hayatında meydana gelen siyasal ve toplumsal değişmeler edebiyatı doğrudan ilgilendirir. Savaşlar, göçler, din ve medeniyet değişiklikleri edebiyata farklı biçimlerde yansır. Bazen bunlar mevcut edebiyatın içeriğini ve özelliğini değiştirebilir. Bunun sonucunda edebiyat tarihinde dönemler meydana gelir. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütler şunlardır. Din değişikliği, lehçe ve şive farklılıkları, kültürel değişim, coğrafi değişim. Türk edebiyatı başlangıcından günümüze kadar üç farklı medeniyetin, göçebelik, İslamiyet, Batı etkisinde gelişmiştir. Türk edebiyatında İslamiyet öncesinde kavmi özellikler, İslamiyet etkisindeki dönemde dinin, Batı uygarlığı etkisindeki dönemde akıl ve mantığın etkisi çoktur. Türk edebiyatının dönemleri. A. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı. Bu dönem tespit edilemeyen başlangıcından 11. yüzyıla kadar olan bölümü kapsar. 1. Sözlü edebiyat dönemi, 2. Yazılı edebiyat dönemi. B. İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk edebiyatı. 11. yüzyılla 19. yüzyıl arasını kapsar. 1. Halk edebiyatı. A. Anonim edebiyatı. B. Aşık edebiyatı. C. Dini tasavvufi halk edebiyatı. 2. Divan edebiyatı. C. Batı uygarlığı etkisindeki Türk edebiyatı. 19. yüzyıldan günümüze kadar gelen bölümdür. 5'e ayrılır. 1. Tanzimat edebiyatı. 2. Servet-i Fünun edebiyatı. 3. Fecr-i Ati edebiyatı. 4. Milli Edebiyat. 5. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve İlk İslami Ürünler. Destan Dönemi. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı. Destan Dönemi. Mitler. İnsanların doğa olaylarına duydukları hayranlık, mitleri, masal ve destanları oluşturmuştur. Mitler, İlkel insan topluluklarının evreni, dünyayı ve doğa olaylarını yorumlamak, henüz sırrını çözemedikleri hayatın ve evrenin çeşitli görüntülerini bir anlama bağlamak ihtiyacından doğmuş hikayelerdir. Mitler, destan döneminde ortaya çıkmıştır. Destan döneminde bilimle evreni henüz anlayamayan insanların deprem, şimşek, yankı, rüzgar, uyku gibi doğal olaylara, göç, savaş, İşgal gibi sarsıcı olaylara düş yoluyla olağanüstü nitelikler kazandırmaları mitolojik ögeleri oluşturmuştur. Destanlarda da mitolojik ögelerin etkisi vardır. Destan dönemi bütün milletlerde yaşanmıştır. Bundan dolayı birbirinden uzak milletlerin destanlarında veya efsanelerinde aynı konular işlenmiştir. Milletler mitolojik motiflerle süsledikleri geçmişlerini destanlar yardımıyla ifade ederler. Destan döneminde ayrıca destanları oluşturan çekirdek olaylar yaşanmıştır. Türk, Yunan, İran, Çin mitolojik unsurları. Bütün milletlerde benzer ve farklı mitolojik unsurlar görülür. Bütün bu unsurlar evreni anlamak isteyen ilkel insanın arayışının ürünüdür. Türk mitolojisinde bozkurt, ay, demir, altın yay, yıldız, su, Işık, ağaç, hayat ağacı gibi doğayla ilişkili mitolojik unsurlar varken Yunan mitolojisinde insan ögesinin önemi dikkat çekmektedir. Zeus, göğün, yıldırımın hükümdarı, tanrıların tanrısı, Poseidon, denizlerin ve suların tanrısı, Hades, ölüm ülkesi, yeraltı tanrısı, Eros, aşk tanrısı gibi tanrılar insan biçimindedir ve yaşantı ve eylemleri insanlar tarafından bilinir. Çin mitolojisinde doğaüstü bir canlı olan ejderha ve dengeli etkileşimleriyle dünyanın varlıklarının devamını sağlayan yin-yang olarak adlandırılan iki evrensel güç dikkat çekmektedir. İran mitolojisinde Rüstem, hükümdar Dahak gibi olağanüstü özellikleri olan mitolojik karakterler ve Simurg, Huma gibi kuşlar öne çıkar. Bir millete has özellikler taşıyan mitolojik unsurların yanında farklı milletlerde ortak özelliklere sahip mitolojik unsurlar da görülür. Örneğin Yunan mitolojisindeki eşsiz ve yenilmez kahraman örneği olan Herkül'le İran mitolojisindeki Rüstem, normal bir insanın gücünün çok ötesindeki özellikleriyle benzerlik taşır. Bununla birlikte Türk mitolojisinde Tanrı, soğuktan donmak üzere olan insanlara acıdığı için ateşi verirken, Yunan mitolojisinde tanrılar insanların donmasına seyirci kalır ve ateşi insanlara vermezler. Promete ateşi tanrılardan çalarak insanlığa hediye eder. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatının genel özellikleri. Bilinmeyen dönemlerde başlayan bu dönem 11. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. Yabancı etkilerden uzak kalmış bir edebiyat dönemidir. Dönemin oluşumunda şamanizm, maniheizm ve budizm gibi dinlerin etkisi vardır. Biçim, ölçü ve dil bakımından tamamen yerli özellikler taşır. Göçebe kültüre ait bir edebiyattır. Yazılı eser çok azdır. Genellikle sözlü bir edebiyattır. Aşk, doğa sevgisi ve kahramanlık temaları işlenmiştir. Yabancı sözcükleri hemen hemen hiç rastlanmayan bir öz Türkçe ile oluşturulmuştur. Çoğunlukla anonim ürünleri içerir. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı sözlü ve yazılı olmak üzere iki bölümde incelenir. A. Sözlü Türk Edebiyatı. Bu dönem destanlar dönemi olarak da anılır. Mitolojik dönemde oluşmaya başlamıştır. Sözlü edebiyat ürünleri dönemin zihniyetini ve yaşama biçimini yansıtır. Türklerin yazıyı kullanmadan önceki ürünlerini kapsar. Sözlü edebiyat döneminde kavmi özellikler görülür. Sözlü ürünlerin ortaya çıkmasında dini törenler etkilidir. Şiirler, sığır adı verilen av törenlerinde, yu adı verilen yaz törenlerinde ve şölen adı verilen toplu ziyafetlerde söylenmiştir. Ürünler, ozan, şaman, kam, baksı, oyun adları alan büyücü, şair, din adamları tarafından söylenmiştir. Ürünler, sözlü ve mazum olarak söylenmiştir. Nazım birimi olarak dörtlük, ölçü olarak hece kullanılmıştır. Genellikle yarım uyak kullanılmıştır. Aşk, doğa sevgisi, kahramanlık, ölüm gibi temalar işlenmiştir. Anonim olan ürünler sade bir Türkçe ile söylenmiştir. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserinde ilk kez bu dönem ürünlerini derlemiş ve yazıya geçirmiştir. Sözlü dönem edebiyat ürünleri. İslamiyet öncesi sözlü dönem ürünleri koşuk, sagu, sav ve destanlardan oluşur. Koşuk. Aşk, yiğitlik, doğa sevgisi temalarında söylenmiştir. Şölenlerde kopuz eşliğinde söylenen şiirlerdir. Yedili hece ölçüsüyle söylenir. Kafiye şeması A-A-A-B'dir. İslamiyet'ten sonra koşma adını almıştır. Biçim ve içerik bakımından koşmaya benzer. Koşuklar ilk kez Kaşgarlı Mahmut tarafından Divan-ı Lügat-ı Türk'te yazıya geçirilmiştir. Üdimini komuttu, sakınç manga yamıttı, könglüm angar emitti, yüzüm mening sargarur. Günümüz Türkçesiyle, aşk beni coşturdu ve heyecanlandırdı. Dert bana geldi ve bende toplandı. Gönlüm o güzele meyletti, yüzüm o yüzden sararıyor. Sagu. Yu törenlerinde ölen kişinin ardından söylenen ölüm konulu şiirlerdir. Yedili hece ölçüsüyle söylenir. Kafiye şeması A-A-A-B'dir. Ölenin dürüstlüğü, faziletleri anlatılır. İslamiyet'ten sonra divan şiirinde mersiye, halk şiirinde ağıt adını alır. Ödlek arı kevredi, yünçü yavuz tovradı, erdem yeme sevredi, ajun beyi çertilür. günümüz Türkçesiyle, devir iyice kötüleşti, sefil ve kötüler güçlenip kuvvetlendi, edep ve erdem iyice azaldı, çünkü dünyanın beyi yok oldu. Not: Sagularla koşuklar arasında ortaklıklar ve farklılıklar vardır. Sagular da koşuklar da dörtlüklerle söylenir. İki nazım şekli de yedili hece ölçüsüyle söylenir. İki nazım şeklinin kafiye şeması da A, A, A, B'dir. Bununla birlikte saguda ölümden duyulan acı, koşuklarda yiğitlik, aşk ve doğa sevgisi temaları işlenir. Koşuk ve sagulardan söylendiklere döneme ait hayat tarzı ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. Sav: Bugünkü atasözlerinin ilk halidir. Yaşamla, toplumla, insan doğası ile ilgili öğütler verilir. Divan edebiyatında darb-ı mesel adını alır. Erme güge bulut yük bolur. Günümüz Türkçesiyle tembele bulut yük olur. Yıgaç ucuga yıl teger, körplük kişige söz değer. Günümüz Türkçesiyle ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer. Destan, epope: Milletlerin başından geçmiş büyük felaketleri, göçleri, kişisel kahramanlıkları, dini, milli ve sosyal olayları konu edinen ve uzun mazlumlar olarak söylenen ürünlere destan denir. Koşuk ve sagular coşku ve heyecan dile getirirken, destanlar olay çevresinde gelişen edebi metinlerdir. Destanlarda olağanüstü olaylar sıkça görülür. Destanlarda insanın doğayla ve üstün güçlerle mücadelesi, düş gücüyle, mitolojik öğelerle ortaya koyulur. Destanlar günümüze ağızdan ağza aktarılarak gelmiştir. Destanlar henüz yazının icat edilmediği dönemlere aittir. Milli özellikler yoğun olarak görülür. Ulusların, özellikle tarih yazımının henüz başlamadığı en eski dönemlerine ışık tutmaları ve ulusların tarih sahnesine çıkışlarını, komşularıyla olan ilişkilerini ve kendi kültür dokularını var eden değerleri anlamak bakımından önemli kaynaklardır. Sözlü kültür ürünü oldukları ve yazıya geç geçirildikleri için Türk destanları konusunda bilgimiz sınırlıdır. Türk destanlarının belli bir derleyicisi yoktur. Eski Türk destanlarının bugün elimizde bulunan parçaları çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. Bunların bir kısmı Türk araştırmacılar tarafından halk dilinde yaşayan destanların derlenip yazılmasıyla elde edilmiş, bir kısmı ise eski Çin, Arap, İran, Bizans ve Batı kaynaklarında bulunmuştur. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla adları ve bazı parçaları belirlenen Türk destanlarının toplamı 200 civarındadır. Türk destanları, atlı, göçebe medeniyetinin hayat karşısında aldığı tavrı, hayat felsefesini ve ideal insan tipini temsil eden eserlerdir. Türk destanlarının belli başlı özelliklerini görmeye çalıştığımızda karşımıza çoğu kez kadın kişiliğinde odaklanmış bir güzellik, yiğitliğin tarihin her döneminde baş üstünde tutulmuşluğu, atın ve boz kurdun insana sadık bir yoldaş olması, kurdun ana ve baba olması, yurt kabul edilen coğrafyanın kutsallığı, ağaç, ışık gibi unsurlar çıkar. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı destanlarının biçimsel özellikleriyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle söylendiği kabul edilmektedir. Destanlar üç aşamada oluşur. Çekirdek, destanın konusu olan olayların gerçekleşmesi, yayılma, olayın dilden dile, nesilden nesle yayılması ve derleme, sözlü gelenekte yaşayan destan parçalarının bir şair tarafından derlenmesi. Bu şekilde üç aşamayı geçiren destanlara doğal destan denir. Bunun yanında bu üç aşamayı geçirmeden bir şair tarafından yazılan destanlar da vardır ki buna yapay destan adı verilir. Sağlam tarihi bilgiler olmamakla birlikte milletler kendi geçmişleriyle ilgili bilgileri destanlarda bulurlar. Destanlardaki olağanüstülükler ve mitolojik unsurlar çıkarıldığında geriye ait oldukları milletin gerçek tarihleri kalır. Türk destanları bir destan şairi tarafından tam anlamıyla derlenmemiştir. Dünya edebiyatında destanlar. Doğal destanlar. Gılgamış, Sümer. Igor, Rus. İlyada, Odiseya, Yunan. Homeros tarafından derlenmiş. Şahname, İran, Firdevsi tarafından derlenmiş. Kalevela, Fin, Doktor Leonard tarafından derlenmiş. Ramayana, Mahabharata, Hint. Roland türküsü, Fransız. Nibelungen, Alman. Sid, İspanyol. Shinto, Japon. Beowulf, İngiliz. Yapma destanlar. Çılgın Orlando, İtalya, Ariosto. Kurtarılmış Kudüs, İtalya, Tasso. Aeneis, Latin, Vergilius. Kaybolmuş Cennet, Yeniden Bulunmuş Cennet, İngiliz, Milton. İlahi Komedya, İtalya, Dante. Henriette, Fransa, Voltaire. Türk Destanları. Türklere ait doğal destanlar. 1. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanları. A. Altay Türklerinin yaratılış destanı. B. Saka destanları. 1. Alper Tunga destanı. 2. Şu destanı. C. Hun destanları. 1. Oğuz Kağan destanı. 2. Atilla destanı. D. Göktürk destanları. 1. Bozkurt destanı. 2. Ergenekon destanı. E. Uygur destanları. 1. Türeyiş destanı. 2. Göç destanı. 2. İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanları. Satuk Buğrahan destanı, Manas destanı, Cengiz Han destanı, Timur destanı, Edige destanı, Battal Gazi destanı, Danışment Gazi destanı, Saltukname ve Köroğlu destanı. 1. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanları. İslamiyet'ten önceki Türk destanlarında çoğunlukla yok edilmek istenen Türklerin diğer milletlerle mücadeleleri anlatılır. Destanlarda bu mücadele daha çok bir kahraman odağında anlatılır. A. Altay Türklerinin Yaratılış Destanı. Yaratılış destanları, insanın kendini, evreni, insanoğlunu, doğayı anlama çabasının bir ürünü olarak doğmuştur. Bu bakımdan birçok ulusun yaratılış destanı vardır. Bu uluslar Kızılderililer, Sümerler gibidir. Altay Türklerinin yaratılış destanı da evrenin yaratılışını, iyilik ve kötülüğün kaynaklarını, evrendeki düzeni konu edinen bir destandır. 19. yüzyılda Profesör Radcliffe tarafından Altay Türkleri arasında derlenmiştir. Bu destan, yaratılışla ilgili en eski Türk inançlarını, Türkler tarafından kabul edilmiş dinlerin, özellikle de şamanizmin izlerini taşır. Karahun veya Kayrahan adı verilen tek tanrının dünyayı, insanı, şeytanı yaratması ve göğün 17. katından onları yönetmesi anlatılmaktadır. B. Saka Destanları. 1. Alper Tunga Destanı. Alper Tunga, M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış ünlü Saka hükümdarıdır. İran'la uzun yıllar savaşan Alper Tunga'nın adı, Firdevsi'nin şehnamesinde Afrasiyab olarak geçmektedir. Alper Tunga, İran'la uzun yıllar savaşmış, Türk-İran savaşlarında ün kazanmış İran hükümdarı Keyhüsrev'e yenilerek öldürülmüştür. Alper Tunga'nın hayatı etrafında oluşan Alper Tunga destanı günümüze kadar ulaşamamıştır. Destandan günümüze ulaşan tek metin Alper Tunga sagosudur. Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügat Türk'ünde yazıya geçirilmiş olan bu sagonun destanın son bölümüne ait olduğu düşünülmektedir. Firdevsi'nin şehnamesinde o günkü Türk kavimleri arasında yaşayan Alper Tunga destanından öznel bir bakış açısıyla yararlanılmıştır. 2. Şu Destanı. Şu, Saka Türklerin hükümdarıdır. Destan, M.Ö. 330-327 yıllarına aittir. Bu yıllarda Büyük İskender, İran'dan Asya'ya doğru ilerlemektedir. Destan, Türklerin Makedonyalı Büyük İskender'le mücadelelerini ve geriye çekilmelerini anlatmaktadır. Bu destanla ilgili bugünkü bilgilerimiz Divan-ı Lügat-ı Türk'e dayanmaktadır. Divan Lügat-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmut İskender'den Zülkarneyn diye bahsetmektedir. Destana göre şu, İskender'in gelip geçici bir akın düzenlediğine inanır. Bu sebeple de milletini geçici bir işgalden mümkün olduğu kadar can ve mal kaybına uğratmadan kurtarmak için İskender'le savaşmak yerine doğuya çekilmeye uygun bulur. Çeşitli mücadelelerden bir süre sonra İskender ile Şu barışırlar. İskender geri döner, hükümdar Şu da Balasagun'a dönerek bugün Şu adıyla anılan şehri yaptırır. C. Hun Destanları. 1. Oğuz Kağan Destanı. Milattan önce 2. yüzyılda doğmuş bir destandır. Bu destan 13. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Oğuz Kağan Destanı, Hun hükümdarı Mete'nin yani Oğuz Kağan'ın yaşamını, yiğitliklerini, savaşlarını, ülkesini genişletmesini ve oğulları arasında bölüştürülmesini konu edinir. Destana göre Oğuz Kağan doğduktan 40 gün sonra büyüyüp gelişir. Pişmemiş et ister ve kımız içer. Bir yiğit olur. Halka eziyet eden bir canavarı, bir sunguru öldürür. Gökten inen ışığın içinde gördüğü peri kızıyla evlenir. Gün, ay, yıldız adlı çocukları olur. Daha sonra bir ağaç kovuğunda yaşayan bir kızla da evlenir. Gök, dağ, deniz adlı çocukları olur. Hanlığını ilan edip yeryüzünün dört bir yanına elçiler gönderir. Kendisine itaat etmeyenlerle savaşmak için sefere çıkar. Sefer boyunca bir kurt ona yol gösterir. Ülkeleri egemenliği altına alır ve evine döner. Vezir Ulu Türk rüyasında üç gümüş oku kuzeye doğru kanatlanmış, doğudan batıya uzanmış bir altın yay görür. Rüyasını Oğuzhan'a anlatır. Oğuzhan artık yaşlandığının farkına vararak oğullarını çağırır. Gün, ay ve yıldızı gün doğusuna, gök, dağ ve denizi gün batısına gönderir. Gün, ay ve yıldız avlanırken yolda som altından tam bir yay bulurlar. Dağ, deniz ve gök üç gümüş ok bulurlar. Yayı ve okları babalarına sunarlar. Oğuzhan kurultayı çağırır ve yurdunu evlatları arasında paylaştırır. 2. Atilla Destanı. Hun hükümdarı Atilla, Avrupa'nın üçte ikisinden fazlasına hakim olmuş ve devletin sınırlarını Asya'ya taşımış, hükümdarlığı boyunca ordusu ile Batı ve Doğu Roma imparatorluklarına sık sık istila etmiştir. Atilla'nın bu savaşları ve kahramanlıkları Atilla Destanı'nın konusunu oluşturur. D. Göktürk Destanları. 1. Bozkurt Destanı. Göktürklerin dişi bir kurttan türeyişlerini anlatır. Göktürkler bir düşman baskınına uğrarlar. Türklerin hepsi kılıçtan geçirilir ve yok olur. Yalnızca bir genç yaralı olarak kurtulur. Düşmanlar onu da bulup kollarını bacaklarını keserler. Fakat genç ölmez. Dişi bir bozkurt gelip genci iyileştirir, onu sütüyle besler. Sonra düşmanlar geri dönüp bu genci öldürmek isterler. Kurt genci kaçırır, kimsenin bulamayacağı bir mağaraya götürür. O mağarada yaşarlar. Bu dişi kurtla gencin 10 erkek çocuğu olur. Bu kardeşlerin en akıllısı olan Aşine, Türklere hükümdar olur. Soyunu unutmadığını göstermek için de çadırının kapısının önüne üzerinde kurt başı olan bir bayrak diker. 2. Ergenekon Destanı. Destan, adını Türklerin yüzyıllarca çift sürerek, avlanarak, maden işleyerek çoğalıp yaşadıkları, etrafı aşılmaz dağlarla çevrili, kutsal bir yer olan Ergenekon'dan almaktadır. Ergenekon destanı tarihsel olaylarla örtüşür. Gerek destanda ana tema olarak önemli bir yer tutan demircilik, gerekse Ergenekon adının yakıştırıldığı coğrafi mekan, Hun birliğinin dağılmasından sonra Göktürklerin Altay dağları çevresine çekilip, demircilik yaparak yaşadıkları yerlere paralellik göstermektedir. Destana göre Tatar Han, Sevinç Han, Kırgız Hanını ve başka hanları yanına alarak Göktürklere saldırır. Savaşı Göktürkler kazanırlarsa da ganimeti üşüşüp gaflete düşünce süratle geri dönüp saldıran düşmanları tarafından kılıçtan geçirilirler. Yalnız Göktürk Hakan İlhan'ın o yıl evlendirdiği Kıyan adlı küçük oğlu ve Nüküz isimli bir yeğeni vardır. Bunlar eşleriyle birlikte kurtulmayı başararak at, davar ve devenin bol olduğu bir yere giderler. Sürüleri önlerine katıp karla kaplı sert bir geçide ulaşırlar. Tehlikeyi göze alarak geçide girip ilerleyince karşılarına cennet gibi bir vadi çıkar. Her türlü av hayvanının bulunduğu bu verimli vadiye Ergenekon adını verirler. Ergene sarp, kon ise geçit demektir. İki aile hayvanların etlerini yer, sütlerini içer, derilerini giyerler ve çocuklarını birbirleriyle evlendirerek çoğalmaya başlarlar. Aradan 4 yıl geçer. Artık bu vadiye sığamayacaklarını anlayınca atalarından duydukları geçidi arar fakat bulamazlar. Bir demirci vadiyi kuşatan dağlardan birinin demirden olduğunu, onu eriterek bir yol açabileceklerini söyler. Bunun üzerine dağın en geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür yağarlar. 70 deriden körük yapıp 70 yere yerleştirirler ve yaktıkları ateşi körüklemeye başlarlar. Demir erir ve yüklü bir devenin geçebileceği genişlikte bir yol açılır. Bu yolu kullanarak dışarı çıkar, Tatarlardan öçlerini alırlar. O sırada Göktürklerin hükümdarı Börteçene'dir. Börteçene, Moğolca'da bozkurt anlamına gelir. Uygur destanları. 1. Türeyiş destanı. Birçok Türk destanında ortak motif olarak görülen bozkurt motifi, Türeyiş destanında da soyun başlatıcısı olarak karşımıza çıkar. Hun Hakan'ın olağanüstü güzel iki kızı vardır. Hakan, bu kadar güzel kızları insanoğluyla evlendiremem, ben onları Tanrı'ya bağışlayacağım der ve başkentin kuzeyinde büyük bir saray yaptırıp kızlarını oraya kapatır. Tanrım bu kızları kabul et diye Tanrı'ya yalvarır. Bir süre sonra sarayın çevresinde bir kurt görünür. Küçük kızın bir çocuğu olur. Uygurlar bu çocuktan türer. Türeyiş destanı şu anlatımıyla da karşımıza çıkmaktadır. Karakorum'da bulunan Tola ve Selenge adı verilen iki nehir Kamluca adlı bir yerde birleşir. Bu iki ırmağın arasında iki ağaç vardır. Ağaçlar iki dağın arasında yetişerek büyümüştür. Bir gün bu iki ağacın arasına gökten bir ışık iner. Dağlar yavaş yavaş büyümeye başlar. Hayranlıkla ve saygıyla oraya yaklaşan Uygurlar çok tatlı ve güzel nameler duyarlar. Bundan sonra her gece buraya ışık iner ve ışığın etrafında 30 şimşek çakar. Bir gün aynı yerde her birinde birer çocuğun olduğu 5 çadır görürler. Halk saygıyla diz çökerek çocukları alır. Besleyip büyütmeleri için çocukları süt annelerine verirler. Böyle kutsal bir biçimde doğan çocuklar büyürler. En yiğit olanları Bökütegin hükümdar olur. Onun hükümdarlığında Uygurlar çoğalır ve güçlenirler. 2. Göç Destanı. Türeyiş Destanı'nın devamı niteliğindedir. Destanın giriş bölümünde Türeyiş Destanı küçük farklılıklarla anlatılır. Asıl olay Böğü Han'dan sonra başa geçen hükümdarlardan biri olan Yülün Tigin'den sonra başlar. Çinlilerle birçok savaş yapan Yülün Tigin halkını barışa ve rahata kavuşturmak için Çin sarayından bir kız alır. Oğlu Koli ile de Çinli prensesi evlendirir. Bu prenses Karakorum'da bulunan bir yerde oturur. Karakorum'un güneyinde iyi talih ve mutluluk getiren Kutluk Dağı vardır. Çinliler prenses karşılığında bu dağı isterler ve Uygurları talihsiz bırakarak zayıflatmayı planlarlar. Dağı alan Çinliler dağı küçük küçük parçalara ayırarak Çin'e götürürler. Bu taşların götürülmesinden sonra uğursuzluklar başlar. Hayvanlar bağırmaya başlar. Yülün Tigin ve ardından onun yerine geçen hükümdarlar bir bir ölür. Halk bahtsız ve mutsuz olur. Her yerden göç, göç sözü duyulur. Bunun üzerine Uygurlar Doğu Türkistan'da bulunan Turfan'a göç ederler ve 5 balık şehrini kurarlar. 2. İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanları. İslami dönem Türk destanları çoğunlukla İslamiyet'in kabulünü, yayılışını ve bu yolda gösterilen kahramanca çabaları anlatan, yani menakıbname özelliği gösteren eserlerdir. 1. Satuk Buğra Han Destanı. Destanda Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han'ın İslam dinini kabul etmesi ve İslamiyet'i yaymak için verdiği mücadele anlatılır. Destan 9. ve 10. yüzyıllarda oluşmuştur. Karahanlılar ilk Müslüman Türk devletidir. Satuk Buğra Han, Türklerin toplu halde İslam'a geçmesini sağlamıştır. Müslüman olduğunu açıklayıp Abdülkerim adını da alan Satuk Buğra Han, amcası ile mücadeleye başlar. Fergana Savaşı'nı yapar. Atbaşı Kalesi'ni zapt eder. Kaşgar'ı fetheder. Türk ülkelerinde İslamiyet'i hızla yayar. Türkistan şehirlerini birer birer ele geçirir. Birçok savaş yapar. Hükümdarlığı boyunca İslamiyet'in yayılmasını sağlar. Destana göre Hazreti Muhammed'in kanatlı atı Burak'ın sırtında göklere yükseldiği Miraç gecesinde gök katlarında kendinden önceki peygamberleri görür. Bunlar arasında birbirini tanıyamaz ve Cebrail'e bunun kim olduğunu sorar. Cebrail, bu peygamber değildir. Bu sizin ölümünüzden 3 asır sonra dünyaya inecek bir ruhtur. Türkistan'da sizin dininizi yayacak olan bu ruh, Abdülkerim Satuk Buğra Han adını alacaktır der. Hazreti Muhammed yeryüzüne döndükten sonra İslamiyet'i Türk ülkesine yayacak olan bu insan için her gün dua eder. Abdülkerim Satuk Buğra Han'a bazı olağanüstü özellikler de yüklenmiştir. Destanda Satuk Buğra Han'ın düşmana uzatıldığında 40 adım uzayan bir kılıcın olduğu ve savaşlarla ağzından ateşler saçarak düşmanları yaktığı anlatılır. 2. Manas Destanı. Kırgız Türkleri arasında geniş bir kahramanlık destanı olan Manas Destanı, Müslüman Kırgızlarla putperest kanlıklar arasında mücadeleleri anlatır. Destan 11. ve 12. yüzyıllarda oluşmaya başlamıştır. Nogay boyundan çıkan Manas, yalnız kendi yerini, kendi boyunun özgürlüğünü Kanlık baskıncılarına korumakla kalmaz, parçalanan bütün Kırgız halkını birleştirip onların özgürlüğü ve eşitliği için çalışan bir hükümdar olur. Manas, İslamiyet'i yaymak için mücadele eden bir kahramandır. Böyle olmakla birlikte Manas Destanı'nda İslamiyet öncesi Türk kültür, inanç ve kabullerinin tamamını görmek mümkündür. Yani Manas Destanı, Türklerin İslamiyet'e geçiş dönemi ürünüdür. Müslümanlığın Türk toplumunda uyandırdığı inanç ve bu inançtan doğan sosyal hayat içerisinde destan, tüm Orta Asya Türkleri tarafından benimsenmiştir. Destan, Kırgızların tüm mitolojisini, masallarını, her türlü geleneğini ve bir kahraman çevresinde toplamış Kırgız ansiklopedisi olarak nitelendirilebilir. Destan 3 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler Manas, oğlu Semetey ve torunu Seytek ile ilgilidir. Manas Destanı'nın uzunluğu son derlemelerle birlikte 600 bin dizeyi aşmıştır. 3. Cengiz Han Destanı, Cengizname. Orta Asya'da yaşayan Türk boyları arasında 13. yüzyılda doğup gelişmiş bir destandır. Cengizname, Cengiz Han'ın soyu, doğumu, fetihleri ve etkileri hakkında genel halk rivayetlerinden derlenmiş tarihi bir destandır. Cengizname'de Cengiz bir Türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikaye Türk tarihi gibi anlatılmaktadır. Destanda Şaman dininin etkisi görülür. Cengiz Han, Uygurların Türeyş destanlı kahramanları gibi gün ışığı ile kurttan doğar. Soyu Oğuz Han'a dayanan Cengiz Han ve oğulları Doğu Asya'dan, Doğu Avrupa'ya dağınık ve irili ufaklı devletler halinde yaşayan bütün halkları hakimiyeti altına almış, böylece 9. yüzyılın ortalarına itibaren irili ufaklı devletler tarafından idare edilen Asya tek bir şemsiye altında toplanmıştır. 4. Timur Destanı. Timur Destanı, Cengiz Han'ın soyundan gelmediği halde Çağatay Hanlığı'nda önemli başarılar kazanan, Maveraünnehir'e tek başına hakim olarak kendi imparatorluğunu kuran Timur'un hayatını ve savaşlarını konu edinir. 5. Edige Destanı. Edige Destanı'nda 13. yüzyılda Hazar Denizi kıyısında kurulan Altın Ordu Hanlığı'nın 15. yüzyılda Timurlar tarafından yıkılışı anlatılmaktadır. Edige Destanı'nın kahramanı Altın Ordu Hanı Edige Mirza Bahadır'dır. Edige Mirza Bahadır'ın devletini ayakta tutabilmek için verdiği büyük mücadeleler ölümünden sonra 15. yüzyılda destanlaştırılmıştır. 6. Battal Gazi Destanı, Battalname. 8. yüzyılda Emevi-Bizans savaşlarında ün kazanan, Türkler arasında Seyit Battal Gazi adıyla benimsenmiş bir Arap komutanın efsanevi yaşamı çevresinde oluşan bir destandır. Destanda bir tarafta Bizans, Kayseri, diğer tarafta İslam dünyasının halifesi vardır. Kayser sık sık ordu hazırlayıp Malatya üzerine sefer düzenler. Kayser'in arkasında her defasında çok güçlü bir ordu vardır. Ancak Battal Gazi önderliğindeki İslam ordusuna her defasında yenilirler. 8. yüzyılda Arap-Bizans savaşları dışında 9. yüzyılda Malatya'da kurulan Arap Emirliği'nin Bizans ordularıyla yaptığı savaşları 10. ve 11. yüzyıllarda bazı tarihsel olayları da içine alan ve bunları Battal Gazi'ye mal eden Battalname, İslam dininin Anadolu'da yayılışıyla ilgili izler taşımaktadır. Arap Destanı Zatülhimme, Bizans Destanı Digenis Akritas'ta da aynı olaylar destanlaştırılmıştır. Türklerin Müslüman olmalarından sonra Battal Gazi destan tipi Türkleştirilmiş, önceki destanlardan olaylarla zenginleştirilmiş ve Türk anlatım geleneği içine alınmış, milli bir destan kimliği kazanmıştır. 12. ve 13. yüzyıllarda Battalname adı ile nesil biçiminde yazıya geçirilmiştir. Türkler tarafından çok sevilmesinin sebebi, Battal Gazi'nin İslamiyet'in yayılması uğruna kahramanlık göstermesinden ve kahramanlığın mekanının Anadolu olmasından kaynaklanıyor görünmektedir. Battal Gazi destanında Battal Gazi'nin Hindistan'a ve Kaf Dağı'na gitmesi ve oralarda pek çok tabiat üstü unsurla mücadelesi gibi hayali maceralar da vardır. Destanın başındaki rivayete göre Cebrail, Hazreti Muhammed'e gelerek kendisinden 200 yıl sonra bir yiğidin geleceğinden ve Rum diyarını fethedeceğinden söz eder. Destanın başında ayrıca başta 4 halife dönemi olmak üzere İslam tarihinin önemli olayları kısaca özetlenir. Battal Gazi'nin soyu Hazreti Muhammed soyuna dayandırılır ve silsilesi ortaya konur. Battal Gazi, Hazreti Muhammed sayesinde bütün dilleri konuşabilen biridir. Bu özelliğiyle keşiş kılığına girerek Hristiyanlar arasında rahat rahat dolaşır. Destana göre Allah, Battal Gazi'ye birçok üstün özellik vermiştir. Adem peygamberin 2 bölük saçı, Davut peygamberin zırhı, İshak peygamberin zırhlı örtüsü, Hazreti Hamza'nın bütün silahları Battal Gazi'ye ulaştırılmıştır. Ayrıca Aşkar adı verilen bir de atı vardır ve ata bu isim Allah tarafından verilmiştir. Battal Gazi destanı, Anadolu'da oluşan destan zincirinin ilk halkasıdır. Diğer Anadolu Türk destanları olan Danışmentname ve Saltukname'ye kaynaklık etmiştir. 7. Danışment Gazi Destanı, Danışmentname. Anadolu'da danışmentlilerin kurucusu olan Melik Danışment Gazi'nin etrafında 11. yüzyılda oluşmuş, 13. yüzyılda yazıya geçirilmiş bir destandır. Danışment Gazi, Battal Gazi'den farklı olarak Arap değil bir Türktür. Danışment Gazi, cesareti ve yiğitliğiyle Alparslan'ın dikkatini çekmiş ve onun en güvenilir komutanları arasında yer almıştır. Malazgirt Savaşı'na da katılan Danışment Gazi, zaferin kazanılmasında önemli rol oynamış, zaferden sonra Danışmentli Hanedanlığı kurmuştur. Destan, Anadolu'da başlayan Türk-Bizans mücadelelerini anlatmaktadır. Danışmentname, Melik Danışment Gazi'nin doğumu, çocukluk ve yetişme devresiyle başlar. Melik, İslami ilimleri öğrenir, alim olur ve ona Danışment, bilgili, alim lakabı verilir. Rüyasında Hazreti Muhammed'i görür, ondan cihat ve gaza için emir alır, fetihlere başlar. Malatya'dan fetihler yapmak için harekete geçen Türk ordusu, Kayseri, Ankara ve Kastamonu çizgisinin kuzeyinde kalan ve Karadeniz'e kadar olan kısmı fetheder. Melik Danışment Gazi bir savaşta yaralanır ve ölür. Danışmentname, türünün diğer örnekleri Battal Gazi Destanı ve Saltuk Gazi Destanı'na göre tarihi bilgiye daha uygun olduğundan ve abartmalara fazla yer vermemesinden dolayı birçok tarihçi tarafından kaynak kabul edilmiştir. Danışment Gazi Destanı, tarihi özellikleriyle beraber 14. ve daha önceki yüzyıllarda Anadolu'nun coğrafi durumu ile Türklerin gelenek, görenek ve hayat tarzının incelenmesi açısından önemli bir kaynaktır. 57. ayrımın sonu, sayfa 483.